Hepinize merhaba. Otodidak Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yeni konuklarla sohbet ederek öğretilmiş kalıpların dışına çıkmayı, kendi yolunu çizme ve kendini gerçekleştirme cesaretini göstermeyi, bize okulda ve evde öğretilmemişleri kendi kendimize nasıl öğreniriz bunları konuşacağız. Bu haftaki konuğum güçlü bir kalem, senaryo yazarı Nuran Evrenşit. Kendisi son zamanlarda en çok konuşulan film ve dizi yapımlarının arkasındaki hayal gücü ve bunu ustalıkla kağıda dökebilen bir isim. Netflix'te son dönemde izlemeyen neredeyse kimsenin kalmadığı Atiye dizisinin yanı sıra Aşk Tesadüfleri Sever 1 ve 2, Vatanım Sensin, Hanımın Çiftliği ve Elveda Rumeli gibi yapımların senaryo yazarı kendisi. Ama ben onu, sakin bir okyanusun bütün dinginliğini o kocaman mavi gözlerinde taşıyan ve kendi hakikatini tutkuyla arayan zarif bir ruh olarak tanıdım. Ve bu yönüne de herkes biraz şahitlik etsin istedim. Evren'le bugün çocukluk hayalini gerçekleştiremeyeceğini anladığında gelen hayal kırıklığını ve bu durumun bugün başarılı bir senaryo yazarı olmasını sağlayan esas tutkusunu yeniden keşfetmesine nasıl sebep olduğunu, insanın kendi yeteneğini bir türlü ikna olamamasını, kendisinin beni bir dakikalığına, tırnak içinde söylüyorum, selebriteye dönüştürmesini, yaşadığı şehri arkasına bakmadan terk etmesine sebep olan şeyleri ve son olarak da kendi hayatında tekrar tekrar karşısına çıkan fakat bir türlü çözemediği kısır döngüleri ve kendini sabote etme hallerini anlamaya çalışırken girdiği yolları konuştuk. Birazcık da meditasyon ve Brezilya konuşma şansımız da oldu. Evet, küçük girizgahımı yaptığıma göre artık sohbetimize geçebiliriz. Evrenciğim merhaba, Otodidak Podcast'ine hoş geldin. Programa aldığım ilk konuklardan birisin ve seninle başlamak benim için gerçekten mutluluk. Oturup konuşabildiğim insanlardansın ve anlatacak çok faydalı şeylerin olduğunu da biliyorum. O yüzden ilk bölümlerden birinde seni konuk almak istedim. Önce bir korona dönemi nasıl geçiyor senin için onu sormak istiyorum. Kendini nasıl hayatta
Özlemciğim,
tutuyorsun?
Özlemciğim çok teşekkür ederim. Benim için de bir ilk, yani hem podcast olarak hem bu şekilde bir ses kaydı ve canlı sohbet ilk defa ben yapıyorum. Ve çok heyecanlıyım. Senin yeni projen için de çok heyecanlıyım. Bu süreyi biraz durmak, dinlenmek, okumak, izlemek, doğa yürüyüşleri, sessizlik, inziva, yoga bu şekilde geçiriyorum. Yeni projelere yer açmak için bir zihin ve içsel bir temizlik alanı sağladı ve yani çok çok çok ilginç bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Gerçekten belki de dünya tarihinde ilk defa dünyanın her köşesindeki insanların ortak bir kaygısı ve temennisi oluştu ve internet sayesinde hepimiz iletişim halindeyiz her yerle. Bunun bize anlattığı, gösterdiği, aynaladığı çok çok değerli bir şey var. Hepimizin aynı gemide olduğumuz, hepimizin aynı şeylerden müzdarip olduğumuz ve aslında birbirimizi ne kadar kolay etkileyebildiğimiz, yani bu kelebek etkisi dediğimiz şeyin inanılmaz bir şekilde hayata geçmiş hali oldu bu koronavirüs. Hani bazı insanlar bunu polyanlacılık ya da işte gereksiz bir pozitif bakış falan gibi yorumlayıp daha çok işin acılı, kayıplı ve hastalık tarafından konuşmak istiyorlar. Ama o zaten hepimizin bildiği bir şey. Yani hepimizin yakından ya da uzaktan deneyimlediği, şahit olduğu bir şey. Ben biraz daha buradaki büyük resme, büyük mesaja bakılması gerektiği tarafındayım. Ve çok değerli bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yani çok çok çok büyük bir öğretinin içinden geçtiğimizi düşünüyorum.
Evet, neyse çok şükür. Önceki dönemlere baktığında hani tarihte böyle büyük sıkıntıların yaşandığı döneme baktığında hani kıtlıklar yaşanmış, büyük sıkıntılar yaşanmış. Yani evet, dünya çapında çok fazla ölüm gerçekleşti. Hani sonuçta bu göz ardı edilemeyecek bir şey ama yani hiçbir şeyden yoksun kalmıyoruz. Acı çekmiyoruz. Evimizde duruyoruz yani sadece. Çok çok tuhaf gerçekten. Bakalım bu zamanları nasıl hatırlayacağız çok merak ediyorum. Evet. Evren bir senaryo yazarı. Sadece senaryo yazarı mı diyorsun kendine? Başka bir şekilde tanımlıyor musun? Senarist ya da daha tercih ettiğin bir kelime var mı?
Senaryo yazarı da demiyorum aslında. Ya da işte yazar. Ne yapıyorsun diyenlere senaryo yazıyorum diyorum. Yani senaryo yazarıyım mı bilmiyorum. Belki yarın roman yazarı da olabilirim. Blog yazarı da olabilirim. Ya da hiçbir şey yazamayan biri de olabilirim. O yüzden hani bugün için
umarım öyle bir şey
bugün
olmaz.
Için senaryo yazıyorum. Evet.
Bu senaryo yazarlığına giden yolunu birazcık bize biraz anlatsana. Ben birazcık biliyorum tabii ama çocukluktan başlayan bir süreç var orada.
Evet. Ya
Ne oldu da sen senaryo yazarı oldun?
ya çok enteresan. İlkokul itibariyle yani hep yazarların verdikleri röportajlarda şey vardır ya, çocukken günlük tutardım, yazmayı çok severdim, şiir yarışmaları, kompozisyon yarışmaları. Benimkisi de aynı yani. Orada marjinal bir hikayem yok. Fakat şöyle bir enteresan durum var. Kardeşimin sünneti vesile oldu benim aslında bu işleri yapmama.
O
Berkay.
ne demek ya?
Berkay'ın işte 3 yaş küçük benden, onun sünneti için bir Ankara'da
Epik
işte
bir sünnet
evet
hikayesi.
bir organizasyon yapıyor. Annem de çok sever böyle organizasyonları. Ve işte palyaço ve Hacivat Karagöz oynatmaları için genç bir ekip çağırıyor, oyunculardan oluşuyor. İki kişi geliyorlar. Birisi Turgay abi. Onlar işte Karagöz, Hacivat oynatırken ben de 6-7 yaşlarındayım. Ben de onlara çok salça oluyorum, sataşıyorum, şakalaşıyorum falan filan. Turgay abi diyor ki anneme, ya işte kızınızın böyle bir yeteneği var gibi duruyor. Biz TRT'de çocuk programları yapıyoruz. Çocuk oyuncuları yetiştiriyoruz ve TRT'deki programlarda hani küçük roller veriyoruz. İsterseniz hani kızınızla böyle bir deneyim, böyle bir deneyelim falan diyor. Ve ben o şekilde setlere adım atıyorum. Susam Sokağı, işte TRT'de Merhaba Çocuklar diye bir işte dizi vardı, böyle tiyatro sahnesi gibi çıkardık, oynardık. Ve o macerayla ben aslında televizyon, kamera, senaryo, tekst, oyunculuk nedir, işte ışık nedir, reji nedir falanla 8-9 yaşlarımda tanıştım. Ve tanıştığımda da o kadar net bir şekilde emin hissettim ki kendimi, ben ileride bu işi yapacağım. Yani ne yaptığımı
Ya
bilmiyorum.
gerçekten o kadar berrak bir şekilde hissedebildin mi onu
Hissettim
gerçekten?
ya, çünkü hep sorarlardı ya bize de, sana da sorarlardı işte büyüyünce ne olacaksın? Ben her seferinde başka bir şey söylerdim. Yani oryantal dansçı, dansöz olacağımdan tut da işte avukat olacağım, dişçi olacağım, veteriner olacağım, çoban olacağım. Aklıma ne gelirse, o an ilgimi ne çekiyorsa. Ve şunu fark ettim. Şu anda yaptığım işte canım ne isterse onu olma ve hayal etme lüksüm var. Dolayısıyla o küçük yaşta aslında sen annesin, çok net bunu gözlemliyorsun. Çocukların sezgileri çok güçlü. Yani onlar bizim kadar, yetişkinler kadar zihinleri kirlenmediği ve onlara dayatılan ve öğretilen şeylerin çamuruyla bir takım içgüdüleri kararmadığı için aslında ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Ya da neyi istemediklerini
Önemli
çok iyi
olan
biliyorlar.
sonrasında da
Evet.
onu söndürmeden devam ettirebilmek. Yani gerçekten dediğin gibi o yaş aralığında insan bir şekilde ipucunu veriyor aslında yapmak istediği veya keyif aldığı
Aynen. Yani
şeylerin.
tabii ki sonrası şey bir süreç. İşte bunun okulu nasıl okunur? Bunun eğitimi nasıl alınır? O eğitim alındığında bir iş sahası var mıdır Türkiye'de? Ki benim üniversite sınavına girdiğim yıllar 90'lar. 98 yılında girmiştim üniversite sınavına. Ailem çok karşı çıkmıştı sinema, televizyon okuma isteğime. Çok mantıklı bir gerekçeleri vardı. Kızım, yılda kaç tane film çekiliyor Türkiye'de? İşte o yıl gerçekten 5 ya da 6 tane film çekiliyordu ve yeni, özel kanallar yeni açılmıştı. Toplasanız yayınlanan dizi sayısı bir elin parmağını geçmezdi. Dolayısıyla ailem uzun bir süre beni şuna ikna etmeye çalıştı. Sinemayı çok seviyor olabilirsin. İşte senaryo yazmayı, yönetmenliği çok hayal ediyor olabilirsin. Başka bir şey oku hobi olarak. Bunu sen gene hobi olarak yap ama işte hukuk oku, uluslararası ilişkiler oku vesaire gibi. Çok haklı söylemler. Tabii o zaman işte asisin, ergensin, hani giremiyorsun, sığamıyorsun hiçbir kaba. Ailene karşı çıkıyorsun, kafa tutuyorsun vesaire. Gerçi ben annemleri kandırarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesine girdim. Ankara'da
Nasıl ya?
okurken, yani Ankara'dan ayrılmamı istemiyorlardı. Üniversiteyi şehir dışında okumamı istemiyorlardı. Ben de dedim ki Mimar Sinan Üniversitesi zaten 10 kişi alıyor sinema bölümüne. Puanı da çok yüksek. Yani benim orayı kazanmam mümkün değil. O yüzden yazı vereyim. Yani nasılsa kazanamam diye yazmıştım tercihlerin arasına. Gençler hatırlamaz Özlemciğim. O zamanlar işte önce puan alıyorduk, sonra bir tercih listemiz oluyordu falan filan. Öyle bir sistem vardı.
Ben de hatırlamak istemiyorum o dönemleri.
Ve fakat işte o şekilde ben Mimar Sinan Üniversitesi'ne birinci olarak girdim yani. Bir yüksek bir puan aldım ve annemler sevinsin mi, üzsün mü, kızsın mı? Hani gidemiyordun, hani yapamazdın.
Gerçekten beklemediğim bir şey
ya
miydi?
Ya şimdi burada şeye girebiliriz. Çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde sinema okumayı şu yüzden çok istiyordum. Bütün hayran olduğum sinemacılar orada öğretmendi. Oradaki hocalarımız işte hepimizin filmlerini izleyerek büyüdüğü bir takım duayenler, Lütfü Akatlar, Metin Erksanlar, işte Duygu Sağroğlu, Memduh'un. Onların orada onlarla aynı ortamı soluyacak olma fikri bile hani beni çok heyecanlandırıyordu. O şekilde girdim Mimar Sinan'a ve girerken de tabii ki işin arka yüzünü çok bilmediğimiz için yönetmen olmak için çoğumuz o okulda okumak istiyorduk. Yani yönetmen olacağız, hayalimizdeki filmleri çekeceğiz, sinema perdeleri işte galalar olacak, ödüller olacak, alkışlanacağız, böyle şahane bir hayat. Tabii ki bu hayallerle girdik ve daha okulun ilk yılında gayet sert tokatlar yedik yani her anlamda. Hem Ankara'dan İstanbul'a gitmiş olmak, hem 18 yaşında, 19 yaşında henüz hayata gözlerini yeni açmış ve tecrübesiz gençler olarak sinema okumak, yani sinema yapmak üzere yani hayatta ne derdimiz var ve ne anlatacağız sorusuyla çok karşılaşmıştık. Yani evet, biz size burada bir takım teknikleri öğreteceğiz, deneyimlerimizi paylaşacağız. Sinema dili, çekim teknikleri, kamera, açı, ölçek, ışık, dekor, sahne, tasarım hepsini anlatacağız ama bütün bunlar sizin elinizde birer alet, yani cetvelle pergel gibi düşünün ama siz ne anlatmak istiyorsunuz bu hayatta?
Mezun olunca yönetmen olmuyorsun
yok,
yani.
Yok, zaten benim birçok sınıf arkadaşım şu an sektörle hiç alakaları yok yani. Hiç alakasız şeyler yapıyorlar. Çok az, çok az kişidir
gerçekten
bizim okuldan çıkıp da yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni vesaire, sanat yönetmeni olan çok çok az insan var. Çünkü bir çocukluk ve ergenlik hayaliyle girdiğin o okuldan bu mesleği yapmanın gerçek zorluklarıyla yüzleştikten sonra birçok insan yolunu değiştirdi ve hani kendi daha mutlu olacakları şeyler yapıyorlar. Ben kaldım çünkü gerçekten benim 8-9 yaşından beri kendimi başka hiçbir şeyin içinde hayal edemiyordum. Yani ya bu işi yapacağım ya bu işi yapacağım.
Peki senin yönetmen olmak için üniversiteye girdin fakat şu anda senaryo yazarısın. Aradaki geçiş süreci ne oldu? Nasıl bir değişiklik oldu hayatında da böyle bir geçiş yaşadın mı?
Şimdi Mimar Sinan'da okurken biz kısa filmler çekiyorduk okulu bitirmek için. O filmleri çekerken ben aslında sette tam olarak kendimi ifade edemediğimi, teknik ekiple, oyuncularla kurduğum iletişimde sıkıntılar yaşadığımı, yani biraz fazla çekingen, çekimser davranıp aslında içime sinmeyen şeylere evet deyip ya da işte bu işi beğenmedim ama söylersem şimdi görüntü yönetmenimin kalbini kıracağım deyip böyle içe kaçtığımı falan fark ettim. Biraz daha dışa dönük ve dişli olmak gerektiğini fark ettim yönetmen olmak için. Çünkü çok fazla insanın sorularını idare etmek, organize etmek ve oradaki otoriteyi, nasıl anlatayım? Yani o orayı yöneten bir komutan olmanız gerekiyor. Set çok çünkü karışık bir yer. Ben kendimde o şeyi göremedim. Kişiliğimin bir parçası olarak göremedim yani o özelliği. Yoksa bir oyuncuya oyun vermek, kamerayı doğru yere koymak, bir şeyi çekip sonra montaj masasına oturup onunla bambaşka diller yani o kısım çok zevkli gerçekten. Fakat o herkesin senin ağzının içine bakıp bir sorun olduğunda işte yönetmenim burada şimdi ne yapıyoruz ya da bu oldu mu olmadı mı gibi sorular beni çok böyle köşeye sıkıştırıyordu.
Tamamen insan yönetimi aslında
evet.
Orada söz konusu olan değil mi?
Evet, daha çok insan ilişkileri kısmı. O yüzden aslında senelerce setlerde de çalıştım. Asistanlık da yaptım. Ama asistanken de şeyi hiçbir zaman hissedemedim. Yani benim şimdi burada bu işe katkım ne? Yani buradaki figüranları doğru sıraya dizip kamera dendiğinde onlara işte sen şimdi sağdan gireceksin, sola bakacaksın, sen karpuzu yere bırakıp kovayı alacaksın dediğim bir reji asistanlığı yapıyordum. ya da işte kas asistanlığı yaptım işte. Bütün bu yaptığım işlerde o 8-9 yaşındayken hissettiğim, yani ben sinema işinin içinde olmalıyım tutkusunun karşılığını göremedim. Hep kendime şunu soruyordum, yani ben burada ne yapıyorum? Şu an bununla ne katkım var? Ya da yeri geliyor hiç inanmadığım bir senaryo, hiç inanmadığım bir sahne için, yanlış bulduğum bir sahne için orada günde 36 saat ayakta çalışıyorsun ve sana göre yapılan şey atıyorum yanlış yani hani. Dolayısıyla kendimi şeyi yaparken de çok buldum. Yani içinde bulunduğum senaryoları çok da eleştirirken de buldum. Ben olsaydım nasıl yazardım? Ben olsaydım bu karakter burada ne derdi? Gibi. Bunun sonucu olarak da dedim ki ben niye o zaman senaryo kısmına geçmiyorum? Çünkü benim okulda da Duygu Sağroğlu hocam özellikle bence Türkiye'nin en iyi senaryo hocasıdır yani. Çok çok çok değerli bir insan. Duygu Hoca benim biraz yapımı da fark ettiği için bu naif, kırılgan, içe dönük vesaire o benim aklıma sokmuştur. Yani sen senaryo yazmalısın, senaryo yazarlığından vazgeçmemelisin diye. Çok sağ olsun yani çok minnettarım ona. Hala da çok çok değerli sohbetlerimiz olur, çok severim. Dolayısıyla da ben dedim ki bunu deneyeceğim. Şöyle bir şansım oldu.
Peki araya giriyorum. O noktada peki hiç böyle bir kalp kırıklığın olmadı mı? Yani senelerce bir hayalle geliyorsun bir noktaya kadar. Yönetmen olma hayaliyle yaşıyorsun ve öyle bir kırılma anı oluyor ki onu olamayacağını anlıyorsun. Bunu kendi içinde nasıl yaşadın? Onu merak ediyorum. Yani kolay bir kabullenme süreci mi oldu? Yoksa hani zaten önünde de kolay sevebileceğin bir alternatif olduğu için geçişi kolay mı yaptın? Nasıl oldu o? İç dünyanda nasıl yaşandı onu merak ediyorum.
Aslında o yüzden çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani o setlerde çalıştığım yıllarda şahit olduğum her şey beni çok fazla sarsıyordu. Yani hem insanların birbirine davranış biçimi, hem var olan koşullar, hem maddi zorluklar, hem fiziksel koşullar. Yani çok gerçekten uygun hissetmiyordum kendimi o şeye, o dünyaya, o yapıya. 6-7 ay böyle ağır bir depresyon dönemim olmuştu. Ne yapacağımı bilemediğim. İşte okul da geç bitti zaten. Çünkü setlerde çalıştığım için okulu hep uzatıyordum. Ve gerçekten böyle ne yapacağımı bilemediğim bir dönem. Fakat oradan çıkmama yine o 6-7 sene setlerde çalışmış olmanın kazandırdığı ilişkiler vesile oldu. Yani beni insanlar oradan tanıdıkları için, ya Evren senaryo yazmak istiyormuş, burada da bir ekip var, işte Evren'i tavsiye edelim. Ya da Serdar Akar bizim okuldan da abimiz. O benim diploma filmimi çok beğenmişti ve senaryosunu çok beğenmişti benim yazdığım. Serdar abiler o sırada Elveda Rumeli diye bir işe başlayacaklardı ve dedi ki hani Evren'i de alalım senaryo ekibine. Hani junior yazar olarak. Şimdi hep bana insanlar bunu soruyorlar. Nasıl başladın? Yani biz nasıl gireceğiz? Biz işte okuyoruz ama çıkınca ne olacak? Hı hı. Benimki biraz değişik bir hikaye. Çünkü ben kast asistanlığından bir anda senaryo ekibine girdim ama böyle merhaba deyip kapıdan girip de oturmadım yani o masaya. Benim öğrencilik hayatımda yaptığım filmlerin, setteki tecrübemin, sette kurduğum insan ilişkilerinin etkisi oldu. Çünkü hani o insanlar dediler ki hani Evren disiplinlidir, güvenilirdir. Hadi onunla bir deneyelim bu senaryo ekibi işini. Hani bazen olur ya hayal ettiğin şey olmuyordur, oturmuyordur taşlar yerine. Küser gidersin ve bambaşka bir şey yapmak istersin. Belki de onun yerine kendini daha uygun ama yine o hayalden vazgeçmeyeceğin ama senin yapına, hedeflerine, beklentilerine daha uygun başka kapılar araştırmak geçiyor. Yani tamamen küsüp bırakmak değil. Çok küsüp bırakan arkadaşım da oldu benim. Ama ben memnunum yani. Hani iyi ki o zaman o kararı almışım. İyi ki denemişim.
Yani aslında herkesin hikayesi farklı. Bir A noktasından B noktasına varış şekli farklı oluyor. Ama anladığım kadarıyla senin senaryo yazarı olma hikayende yönetmenlikten geliyor olmanın da sana bambaşka artıları oldu. Hem prodüksiyon anlamında yani aslında orada yaşadığın zaman çok da büyük bir kayıp olmamış.
Tabii aynen.
O geçişi aynen. Yaşarken çünkü bir anda oradaki ihtiyaçları bilen ve buna göre senaryo yazabilen bir insana dönüşmüş
evet,
oldu.
Evet aynen.
Senin peki bakıyorum böyle yazdığın, yazarlığını yaptığın işleri ilk tek başına, yani önce bir ekibinin içinde yazmaya başlıyorsun ama bir süre sonra hani tek başına alıp götürdüğün ilk proje hangisi senin CV'nde?
Ya aslında yaptığımız diziler hep ekip işiydi. Hanımın hmm. Çiftliği'nin ikinci sezonunu biz devralmıştık Elif'le beraber. Elif de çok yakın arkadaşım, Elif Osman. O da bizim okulda. Mesela ondan önce Aşk Tesadüfleri Sever filmini yazmıştım. Ama o da şu şekilde gelişmişti. Yani ben reklam setlerinde Ömer Faruk Soran asistanlığını yaparkenden tanışıp ya işte Evren artık dizi yazıyor, senaryo yazıyor. Bizim de bir fikrimiz var. Bunu Evren'le paylaşsak acaba o bir senaryo yazsa bize diye yola çıkılmış bir şeydi. Dolayısıyla tek başıma yazdığım o sinema filmi ilk ortaya çıktı. Tabii ki onda işte yönetmenle, yapımcımızla çok fazla tartışarak, bir şeylerin üstünden geçerek, yani onların verdiği feedbacklerle yontulmuş, bir yola konmuş bir senaryoydu. Fakat Hanımın Çiftliği'nde galiba ilk defa Elif'le biz bir baş başa kaldık ve o dönem çok popüler olan, işte çok celebrity bir kastın olduğu, çok yüksek bütçeli, çok rating alan ve göz önünde bir işti. Ve Faruk Turgut sağ olsun Elif'e ve bana güvenip, kızlar siz bu işi kotarırsınız deyip bize emanet etmişti işi. Ve biz Elif'le hakikaten varımızı yoğumuzu koyup ortaya, yani ki zaten ikimiz de Orhan Kemal'i çok severdik ve bütün kitaplarını neredeyse okumuştuk o işi almadan önce. O 30 küsür, yani 40 bölümlük maceradan sonra ben hayatımda ilk defa şeyi hissetmeye başladım. Evet, ben artık kendime senaryo yazarı diyebilirim. Ve
o zamana kadar yani diyemiyor muydun?
Hep böyle bir bakıyoruz, ediyoruz, işte deniyoruz, bakalım olacak mı falan gibiydi ama birisi...
Halbuki arada bir 30 var. Bölüm var değil mi? Ne kadar bir zamanla yani tekabül ediyor bu? Yani 83
bölüm Elveda Avrupa'yı var. 39-40 bölüm Hanımın Çiftliği var. Ama ben gerçekten Hanımın Çiftliği'nden sonra kendimi artık senaristim diye adletmeye başlamıştım.
Peki niye böyle? Birazcık bunu kurcalamak istiyorum. Hani bu kadar bir tecrübe var ve direkt elinden çıkan bir iş var. Eli tutulur, insanların izleyebildiği bir sonuç da var orada. Hani ne oluyor da sen kendini orada senaryo yazarı diyemiyorsun?
Oradaki ya Özlem, sıkıntı ne yani? Çok enteresan bir soru. Emin de değilim cevaptan ama sanırım çocukluğumdan itibaren senaryo yazarlığını, sinemayı öyle bir yere koymuştum ki kafamda. Yani hani o çok çok çok ustalaşma gerektiren, yani her yiğidin harcı olmayan, her bir şeyler karalayan insanın ben senaristim diye ortaya çıkmaması gerektiğini düşündüğüm bir yere koymuşum kafamda. O yüzden önce kendim...
Ait olmadığını
evet, yani kendim ikna olmak istedim. Yani bunu yapabildiğime. Ki gerçekten hayatta çok şanslıydım. Çünkü benim etrafımdaki insanlar bana benden daha fazla inandılar çoğu zaman. Hadi sen yaparsın. Yani mesela
hep evet. Öyle olmuyor mu zaten? İnsan kendine bir güvenebilse zaten neler çıkacak ortaya da baksana, yani bölümlerce yazıp hala kendine senaryo yazarı diyememek, hani dünyada yalnız değilsin eminim. Hepimizin yaptığı bir şey bu ama çok üzücü bir şey aslında.
Ya o biraz şey, yapı meselesi de sanki ya. Biz aslında tam olarak böyle insanlar olduğumuz için belki de o çok göz önünde olmayı, sahada olmayı, kamera önünde olmayı değil de daha arka planda olmayı, kendimize daha korunaklı bir yerde hissetmeyi belki seviyoruz yani.
Yok ya, var. Bayağı insanda var yani. Dağları yerinden oynatıp hala bunu ben mi oynattım acaba? Tek başıma mı başardım? Gerçekten bir daha olsa gene yapabilir miyim? Bu sefer şansı oynattım gibi inançlar çok fazla maalesef. Böyle yetiştiriliyoruz herhalde, bilmiyorum. Yani hep bir özgüveni kazanmak bir sıkıntı orada. Evet, ondan sonra Hanımın Çiftliğini tek başına götürmeye başladın. Filmi yazdın. Sen filmi yazdıktan sonra Aşk Tesadüfleri Sever'i senle tanışmadan önce... Evet, ben de 46 dergisine röportajlar yapıyordum o zamanlar. O zamanlarda Aşk Tesadüfleri Sever ekibiyle bir toplu röportaj yapmıştım. Hem oyuncularla Mehmet Günsür, Belçin Bilgin vardı. Bir de Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak, değil mi? Yanlış şey yapmıyorum. Onlarla bir röportaj yapmıştım. Ben de filmi oradan dolayı hani bir yakından takip etme durumum olmuştu. Ama tabii senaryo yazarı kimdir nedir Evren, tanımıyordum seni. Bizim tanışma hikayemiz biraz daha ne diyelim absürt koşullarda gelişti. Gümüşlük'te sakin ve serin bir sahil kenarında alakasız bir şekilde bir araya geldik. Güzel, keyifli bir ortamdı. İçkili de bir ortamdı. Oturup evet, sohbet etmeye başladığımız anda da çok hızlı bir şekilde kaynaşmıştık zaten. Sohbet ederken de tabii laf döndü dolaştı. Benim o anda gayet görünür olan bacağımla ilgili, protez kullanmamla ilgili onun hikayesine geldik onu. Ben de hikayemi anlatmıştım sana. Herkese anlattım şekliyle anlatmıştım. Fakat söz konusu Evren olunca anlattığım kişi bana çok farklı bir şekilde geri döndü. Şöyle ki aylar sonra Londra'da tatildeyim. Arkadaşımın evinde kalıyorum. Sabahın 6'sında telefonum çaldı. Tabii Türkiye saatiyle saat 8 ya da 9 falan olmalı, hatırlamıyorum ama erken bir saati, onu hatırlıyorum. Evren telefonda. Hayırdır inşallah diye.
Ben bu detayları hatırlamıyorum. Bak sen ya, bayağı hatırlıyorsun. Vallahi
ben o kadar net hatırlıyorum ki. Evren'de o zamanlar Hayat Yolunda diye bir dizinin senaristliğini yapıyor. İşte doktorlarla ilgili bir dizi. Hem doktorların hikayesini anlatıyor hem de paralelde giden bir takım medikal hikayeler de dönüyor. Bir ekiple çalışıyordun galiba yine o zamanlar. Evren sabahın köründe beni pardon şöyle oldu. Tanıştığımız akşam o diziye başlamak üzereydin ve şey demiştin, hani böyle değişik hikayeler yazıyor olacağız. Bir gün senin de hikayeni yazabilir miyim diye sormuştun. Ve ben de tabii istediğin zaman yazabilirsin. Aklına takılan bir şey olursa bana sorabilirsin de demiştim. Fakat Evren o müthiş hafızasıyla o gece konuştuğumuz her şeyi hatırlamış ve bölüme dahil etmiş. Ve şöyle aradı beni. Senin bölümünü yazdım dedi. Ve dedi sana da ufak bir rol verdim dedi. Ben sabahın köründe nasıl yani diye böyle kalmıştım. İşte sen oynasan ne güzel olur, zaten 2-3 dakikalık bir şey falan filan. Dedim Evren, yani benim oyunculuk tecrübem yok, ne işim var hani, böyle bir şey istemiyorum, kendimi rezil etmek istemiyorum demiştim. Ya ne olur öyle düşünme, çok güzel olur, bak çok hoşuna gidecek falan filan. Son bir kez daha düşün, öyle karar ver. Hayırı cevap olarak kabul etmiyorum şu anda dedi ve kapattı.
Ne kadar havalı konuşmuşum
bazen. Senaryo da gönderdi. İşte müthiş bir özgüven, bilmiyorum ya da ben o anda çok eziktim bir öyle bir güç şey göstergesi olarak hatırlıyorum yani. Ondan sonra neyse aldım, böyle maille gönderdin, işte okuyorum. Allah Allah, kız da her şeyde doğru yazmış. İşte birkaç tane de orada geri bildirimde bulundum. İşte acaba şöyle değil de böyle mi yazsam falan diye. Sonra dedim ki yani yok, mümkün değil, ben bu şeyi yapamam yani. Hani iki satır ezberleme yeteneğim var. Yani niye çıkıp bu yaşta kendimi rezil edeyim diye düşünüp Evren'i geri aramıştım. Evren'cim çok teşekkür ederim, çok güzel, nazik bir düşünce bu ama istemiyorum diye. Fakat Evren ağzımdan girip burnumdan çıktı ve beni ikna etti. Ondan sonra Londra'dan döndüm, birkaç gün sonra kendimi sette buldum.
Çok da tatlı olmuştu.
Hatırladıkça böyle çok böyle sürreal yani. ve kazamın anlatıldığı bölümde bacağını kaybeden kızı gelip şey yapan, ne denir? Kaza geçir bacağını kaybeden kızı avutmaya gelen kişi rolündeydim. 30 saniyelik falan bir rolüm vardı ama bende bir havalar bir havalar ve o dizi de o zamanlar ne kadar izleniyormuşsa yüzlerce kişi falan bana geri döndü. Özlem, dün akşam seni izledik falan. Ben böyle nasıl, hani benim çevremden kimse izlemiyor, kimse denk gelmez falan diye düşünürken bir gece ünlü olmuştum.
O çok tatlı bir ekranda diziydi ya.
Çok komik bir...
Yani...
Ya zaten hem öyle hem de benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Şöyle ki yani karar değişikliğim de şöyle oldu. Ya dedim yani kaç kere geliyorum hayata ve kaç kere karşıma böyle bir teklif gelecek. Yani bir dizide oynama teklifi. Ne olacak dedim, yani beceremezsem en kötü ihtimalle açar kaçımla gelirim yıllar sonra dedim kendime. Öyle de oldu, hala çok arada bir aklıma gelip böyle internetten arayıp bulabiliyorum o bölümü. Açıp kaçımda geliyorum sonra.
Hatta gece birlikte izlemiştik, yayın gecesi, hatırlıyorum onu.
Evet, evet.
Ya çok,
Evet,
bence
çok
çok
güzel bir
değerli bir
şeydi
şeydi.
gerçekten.
Beni de mesela yani hem yazar olarak,
Olmaz mı ya?
yani çünkü bak benim yaptığım işin bence inanılmaz zevkli olan kısmı bu. Yani seninle tanışıp senin hikayenden başına geçen şeyden çok etkilenip, onu yaşayış biçiminden çok etkilenip, onu anlatış biçiminden çok etkilenip, yani bu bakış açısını başkalarının da duymaya ihtiyacı var deyip aslında bir kanallık, bir aracılık yapmış oluyorum. Yani bence zaten
Hikaye
işte
anlatıcısısın
yani
işte yani.
o kadar şey geliyor ki bana, bunu yapmak çok çok değerli ve zevkli kısmı o geliyor yani. Ve senin de bunu kabul edip hani bunun bir parçası olman bence
Valla benim onurumdu gerçekten. Hayatımdaki güzel tecrübelerden bir tanesiydi. Çok güzel bir şey sunmuştun bana. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden bir tanesiydi. Tekrar
Ben
teşekkür
teşekkür
ederim.
ederim
Hatta
canım.
herkesin huzurunda bunun için. Gelelim, çok yoğun bir dönem yaşadın, bir sürü senaryolar yazdın vesaire. Sonra bir bunaldığın bir dönem oldu senin, İstanbul'dan ayrılma ihtiyacı duyduğun bir dönem. Ne oldu, neler yaşadın kendi iç dünyanda? Nasıl bir dönemdeki çekip gitme ihtiyacı duydun ve ne oldu o
Ya
dönemde, nasıl
şöyle
geçti?
zaten İstanbul, yani ben Ankara'da büyüdüm. İstanbul'da üniversite okudum, iş hayatına İstanbul'da atıldım vesaire. Ama İstanbul'u hiçbir zaman çok içselleştiremedim, çok sevemedim. Çok rahat hissedemedim kendimi İstanbul'da. Bu bahsettiğimiz süreçte bu terör olaylarının çok yoğun olduğu, işte bombalamaların, sokaklardaki patlamaların, kayıpların çok yoğun olduğu bir dönemdi. Vatanım Sensin dizisini yazıyordum. Zaten dizi yazdığımız zaman hepimiz genellikle evlerimizde hapis yaşıyoruz. Yani şu korona sebebiyle insanların 40 gün, 50 gündür tahammül edemedikleri şey bizim aslında hayat stilimiz. Yani sabah kalkıyoruz, bilgisayar başındayız, bütün gün evdeyiz. Ev işleri bir taraftan vesaire, yetişmesi gereken işler bir taraftan, hep böyle bir kapalılık hali var. İstanbul'da bu patlamalar vesaireler de yoğunlaştıktan sonra ben bir akşam, işte İnönü Stadı'na yakındı benim evim ve bilgisayar ekranım da stadyum önündeydi ve o sırada bir sahne yazıyordum böyle harıl harıl. Bir patlama sesiyle işte ev sallandı. Ve o anda hissettim yani hani çok büyük bir şey oldu ve çok fazla can kaybı olacak diye. Nitekim işte İnönü Stadı'ndaki patlamaymış o. O gece karar verdim yani ben İstanbul'dan gideceğim. Yani çünkü zaten bilgisayarımda neredeysem orası benim evim. Zaten her yerden çalışabiliyorum. Burada zaten sokağa çıkmak mevzu, taksi bulmak mevzu, işte trafikte sıkışmak, sürekli ambulans sesleri, korna sesleri, hava kirliliği, insanlar kaba şey, yani böyle herkesin bir acelesi var, itiş kakış. Korkunç bir stresin içinde yaşıyoruz ve hani bunu çoğu zaman fark etmiyoruz da. Bunu ne zaman fark ediyoruz? İşte benim gittiğim gibi küçük bir sahil kasabasına gidip orada bir hafta, birkaç hafta geçirdiğinde bir anda başlıyorsun daha erken uyanmaya, daha enerjik hissetmeye, daha sağlıklı yemekler yemeye, daha mutlu hissetmeye başlıyorsun ve bütün bunların sebebinin aslında o şehir hayatının getirdiği stres olduğunu fark ediyorsun. Ben böyle karar verdim. Yani dedim ki ben zaten evden çalışan bir insanım. Ne oluyor? Dizi yazıyorum, senaryo bitiyor. Diyelim ki bilgisayarı kapattım. İşte yapımcımdan, yönetmenimden revizyon notları gelene kadar 3-4 saatim var diyelim. İstanbul'da ne yapıyorum? Evden çıkamam 3-4 saat için yani. Çünkü arkadaşlarımla organize olmam için 3-5 gün önceden plan yapmamız lazım. İşte benim o saatte çıkıp bir yere gitmem için bilmem kaç dakika trafikte kalmam lazım falan. Dolayısıyla çok asosyal bir hayata dönmüştüm İstanbul'da. Sadece çalışıyordum ve evimde yaşıyordum. Evime çok yakın birkaç tane arkadaşımla görüşüyordum. Ve o gece İnönü'deki o patlamadan sonra işte karar aldım. Gittim Kaş'a. Ertesi gün bilet aldım gittim. 2 gün içinde bir ev tuttum Kaş'ta ve oraya taşındım. O kadar
O
hızlı
kadar
oldu
hızlı mı
yani
oldu her
çünkü
şey ya?
Kış dönemiydi zaten. Kasım-Aralık aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben çok rahat bir şekilde ev bulmuştum. Ondan sonra yine evde oturuyorum ama bilgisayarım güzel bir koya ve denize bakıyor. Ve işim bittiğinde dışarı çıktığımda hemen sosyalleşebiliyorum. Hemen birkaç arkadaşımla işte oturup bir şeyler içebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. İşte uzun yürüyüşler, pazar alışverişleri vesaire. Yani günlük hayatın o İstanbul'da çok yorucu olan, vakit alan rutinlerini Kaş gibi bir yerde yarım saatte halledebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben birkaç sene yoğunluklu olarak orada kaldım, oradan çalıştım. Toplantılarım vesaire, ekip arkadaşlarımla görüşmelerimi online yaptım. Ve çok iyi geldi bana yani. Yani hiç...
Hiç peki yeniden büyükşehir hayatına dönmeyi düşünüyor musun? Hani bir molaya ihtiyacım vardı, onu verdim mi diyorsun, yoksa hani benim artık yaşam stilim budur, hani bana iyi gelen budur gibi mi yaklaşıyorsun?
Ya Atiye'yi yazmaya başladığımızda Atiye'de bir yazar odası ve ofis sistemi kuruldu. O yüzden Atiye için mecburen döndüm tekrar İstanbul'a. Yani yaklaşık bir sene tekrar İstanbul'da o içinde olmak istemediğim stresin içinde kalmak. Hatta hani hayat böyle tokat atar gibi. Ha sen plazaları mı küçümsüyordun? İşte kanyona mı gitmiyordun alışveriş yapmak için? Al sana kanyonun yanında çalışma ofisi. Hadi bakalım günde 2,5 saat trafiği çek de gör gününü der gibi oldu biraz o. Hani çünkü şu evrene hani bir soru sorarsan cevap gelir ya. İşte bu insanlar saatlerce nasıl trafikte kalıyorlar diyordum.
Tekamülünü geçirene kadar.
Aynen, onu bana bir güzel yaşattı. Biz yaklaşık işte 9-10 ay öyle bir ofiste çalıştık. Ondan sonra da şimdi ufak ufak hayatıma Hollanda giriyor yani. Belki Kaş değil, İstanbul değil ama artık Hollanda'da bir şeyler deneyimlemek, burada bir hayat kurmak gibi yeni fikirler var. Dolayısıyla devam yani.
Yani en azından aslında belki de şeyi tecrübe ettin. İstanbul'dan bir kere çıkarak aslında her yerde yaşayabileceğini ve her yere bir düzen kurabileceğini öğrenmiş oldun. O İstanbul'dan bir kere çıkana kadar onu anlamak biraz zor oluyor gibi geliyor bana. Hani ben de İstanbul'dan ayrılıp Londra'ya gelmiş birisi olarak İstanbul'da yaşadığım süre içerisinde hep oraya böyle çakılmışım, oraya kök salmışım gibi hissediyordum. Ama bir kere o kökleri bir yerinden sökünce şu an beni dünyada nereye koysalar yaşayabilirmişim gibi geliyor. Ya da hani insan bir köksüz olmaya başlıyor o zaman.
Aynen öyle. Yani zaten bence en önemli şey kendini kendin gibi hissetmek. Yani her gün uyanıp gözünü açar açmaz her şeyden şikayet etmeye başlayarak güne başlamak çok çok ağır bir şey. Yani işte niye bu kadar çok arttı kronik hastalıklarımız? Niye kanser vakaları yani son yıllarda bu kadar çok arttı ve her ailede artık var? Yani gerçekten stres, yani bir korna sesine bile sürekli maruz kalmanın vücutta yarattığı kimyasal
evet,
bir
gerçekten
yıkım var. Yani bu artık bilimsel olarak bunlar ölçülebiliyor. Yani korna sesinin bilmem kaç hertz olup da senin hücrelerine titreşimsel olarak verdiği zararı ölçebiliyor insanlar, bilim adamları. Ve İstanbul'da düşünsene, yani günde kaç tane korna sesine maruz kalıyorsun?
Aynen, evet. Gerçekten inanılmaz önemli bir şey söylediğin. Peki lokasyon olarak sen kendini alıp başka bir yere koydun ve mutlaka hayatında çok olumlu etkileri olmuştur. Ama sadece bir yerden kalkıp başka bir yere oturmak yeterli değil. Kendini kafanda daha iyi hissetmen için, şu güzel dinginliğin yüzüne gelmesi için. O süreçte yani sadece İstanbul'dan Kaş'a taşınmak dışında başka neler yaptın hayatında kendini daha iyi hissetmek için? Ne gibi bir yolculuklardan geçtin? Çünkü çok
sabaha kadar
komik, saçma anılarımız da olduğunu hatırlıyorum. İnsanın arayış içerisinde olduğu dönemlerde gerçekten çok saçma yöntemlere başvurabiliyor. Saçma insanlardan medet umabiliyor. Ve beraber de böyle bir yoldan geçmişliğimiz de var. Çok ayrıntısına da girmeye gerek yok diye düşünüyorum şu
ya
anda.
Aslında şöyle her...
ama ikimiz ya, de evet, bir noktalara geldik yani
ya
sonuçta.
Bence önemli olan bir sıkıntı hisset. Yani hayatta bir sıkıntın var. Atıyorum işte bir şeyler hep aynı döngüde devam ediyor. Bir şeyler hep başına tekrar tekrar geliyor ve sen onun sebebini anlayamıyorsun. Belli problemleri aşamıyorsun. Belli şekilde potansiyelini kullanamıyorsun. Yani bir daha fazlası var biliyorsun ama bir türlü oraya gitmiyor elin ayağın gibi tıkanıklıklar.
Sürekli kendini sabote evet, etme hali.
Yani bunlar herkesin hayatında oluyor. İşte ben de yani ben aslında çocukluğumdan beri hep çok meraklıydım. Parapsikoloji, işte spiritüel konular, İşte daha çok okuduğum kitaplar da özellikle bu konular etrafındaydı. Son belki 7-8 yıldır biraz daha fazla bu alanlara ilgi duymaya başladım ve pek çok da metot, pek çok terapi, terapist, pek çok seyahat, çalışma, bunların hepsini denedim, katıldım. Hepsi kapı kapıyı açtı. Yani bir yerde bir konuda bir fayda görüp, bir şeyle yüzleşip, bir şeyi anlayıp, orada sana yetmediği bir noktada başka bir yöntem, başka bir rehber arıyorsun zaten. Bütün bu arayışların toplamında bir şeyleri belki çözmeye başladım yani. Hani kronik şeylerden bahsediyorum. Yani çok şanslıyım ki bütün bu katıldığım çalışmalar, tanıştığım insanlar, çıktığım yollar bir şekilde yaptığım işe de dokunuyor, bulaşıyor. Yani kendini hissettiriyor. Ama özellikle son birkaç yıldır gerçekten çok faydalandığım, çok etkisinde kaldığım ve desteklediğim bir bir takım çalışmalara katılıyorum. Aile dizimi var. Hı hı. Aile dizimi var bunun içinde. İşte bunun içinde homeopati var. Yani kimyasal ilaçlarla değil de doğada var olan elementlerle bir takım hastalıkların şifalanmasına yarayan homeopati var. Bir takım meditatif çalışmalar var. Arkeolojik alanlarda bazen yapılan. Bazen
ya o nedir tam olarak, bir merak ettim ben sen öyle deyince. Arkeolojik alanlarda yapılan meditatif çalışma derken ya, neyi kastediyorsun tam olarak?
Nefes Hazır diye bir merkez var.
Atiye mi sana bu kapıyı açtı? Hayır, bu kapı mı sana Atiye'yi açtı?
Beni böyle bir yola soktu diyebilirim. Zaten hani bu çok tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi bir şey oluyor. Yani yaklaşık 3 sene önceydi, ben mide problemleri sebebiyle bir homeopati uzmanına gitmiştim. Birkaç arkadaşımın gittiği ve çok faydalandığı Sabri Bey diye. Ve Vatanım Sensin'i yazarken işte midemde yaralar çıktı ve bana ameliyat dediler. İşte günde 5-6 saniye ilaç alıyorum, poşet hiçbir şey yiyemiyorum falan. Öyle bir dönemde tanıştık Sabri Bey'le ve Sabri Bey bana homeopatik ürünler verdi. Bir süre sonra ben ilaçları tamamen bıraktım. Onun verdiği homeopatik ürünlerle 2 ay içinde benim o mide problemim tamamen ortadan kalktı. Mide zaten aslında hazmedememekle ilgili. Yani o sırada içinden geçtiğim süreçteki demek ki en yoğun duygu hazmedemediğim bir şeylerin içinde olmam, bunu çözememem ve vücudumun bana bir noktada sinyal vermesi, alarm vermesiydi. Bu şekilde tanıştık. Hı-hı. Nefesi Hazır'la ve ben tabii ki hani çok çok içime sindi benim homeopatiyle ameliyattan kurtulmuş olmam ve bu sorunu çözmüş olmam. Aynı merkezde başka çalışmalar da yapıyorlar. Mesela Anadolu Erenleri diye bir çalışma yapıyorlar. Konya, Kapadokya ve Hacı Bektaş bölgelerinde konaklamalı. Şems, Mevlana, Hacı Bektaş, bunların enerjilerini anlamak, hayata bıraktıkları mesajları anlamak, onlar nelerden geçmişlerdi, onların bizim içimizde canlandırdıkları parçalar neler? Yani bunu böyle kelimelere dökerek anlatmak çok zor. Fakat bu çalışmalara katılmaya başladım. Ve gerçekten benim denediğim pek çok şeyin içinde bana en yakın bu çalışmalar geldi. Çünkü hiçbir zaman böyle bir master, işte bir ne bileyim bir guru, işte bir lider, böyle onun peşine takılınıp gidilen şeylere sıcak hissedemedim. Ve tabii ki çok para tuzağı bu tarz işler ve bir takım
şimdi el ele tutuşup ağlayalım gibi
bu healing falan filan olaylarına giren insanların birçoğu belli bir noktadan sonra çok egolarına kapılıp o kendilerini üstad olarak görmeye başlayıp başka frekanslara giriyorlar. Öyle insanlarla da tanıştım, çalıştım. Fakat Sabri Beyler hiç öyle gelmediler bana, eşi Gülçin'le beraber. Ve onlarla aile dizimi çalışmaları, işte bu seyahatler, işte atıyorum Artemis Tapınağı'na gidip Artemis hakkında konuşuyoruz. Onun mitolojisi, enerjisi, dişil taraflarımız ya da eril tarafa yönelik çalışmalar yapıyorlar. Mitolojideki eril ikonlara, mitlere bakarak bir takım çözümlemeler yapıyoruz. Derin meditasyonlar da oluyor bunun içinde ama Yani şu çok güzel bir şey. Düşünsene bir grup insan bir otobüse biniyoruz. Böyle herkes pozitif bir şekilde bundan faydalanmak için bir seyahate çıkıyoruz. Orada çok güzel otellerde kalıp çok güzel yemekler yiyip çok derine dokunan bir takım çalışmalara katılıp birbirimizle de böyle paylaşımlarımız çok derinleşiyor. Ve yani oradan sana kalan işte görsel ya da işitsel ya da hissel bir takım hediyelerle oradan dönüyorsun. Son yıllarda daha çok bu çalışmalara katılıyorum. Aile dizimi de mesela. Yani Türkiye'de bence çok çok daha fazla yaygınlaşması gereken bir terapi sistemi.
Sana en çok ne anlamda mesela katkısı olduğunu hissediyorsun?
Yani anlatabileceğim kısımlar var, anlatamayacağım kadar derinde işleyen kısımlar var. Yani aile terapisi zaten şu anda çok üzerine düşündüğüm, çalıştığım bir konu. Aile ruhumuz dediğimiz, yani bütün atalarımızı, soyumuzu, soy ağacımızı kapsayan, oradaki her bireyi kapsayan bir enerji akışı. Bu enerji akışında bazı şeyler tıkandığı zaman, üstü örtüldüğü zaman, dışlandığı zaman, sonraki kuşaklara sirayet eden bir takım travmatik izler oluşuyor. Ve bunun çoğu zaman mesela farkında bile olmuyoruz, hiçbir bilgimiz olmuyor. Atalarımızın, dedemizin, büyük büyük dedemizin başına gelmiş bir şeyin bizi nasıl etkileyebileceği mantığımıza oturmuyor. Ama artık bilim, DNA sarmalı, kromozomlar, bütün bunlar bizim soyumuzdan taşıdığımız bilgileri, hücrelerimize taşıdığımız bilgileri artık ölçebiliyorlar ve ispat edebiliyorlar. Hani düşün ki sen Özlem'sin, gözlerin diyelim ki anneannene benziyor, kaşların diyelim ki babaannene benziyor. Bu demek ki senin onlardan kalıtsal bir takım mirasların var. Hücre bazında bir şey taşınmış sana. O hücrenin içinde aynı zamanda bilgi ve tecrübe de var. Yani bu olumlu bir tecrübe olabileceği gibi olumsuz bir tecrübe de olabiliyor. Ve sen, yani çok atıyorum, işte çocukluğundan beri sudan hoşlanmıyorsun. Hiç boğulma tehlikesi yaşamamana rağmen sudan çekiniyorsun, korkuyorsun vesaire. Ve bunun Freudian bakış açısıyla, psikanaliz mantığıyla 0-6 yaş arasında hiç böyle bir tehlike yaşamamışsın. Bu korku nereden geliyor? İşte bu Bert Hellinger'in geliştirdiği bu yöntemle sen onun kendi kök ailenden ya da soyundan aslında bir hikayenin izi olduğuyla tanışabiliyorsun. Ve bunun, bu tanışma anı yaşandığı andan itibaren oradaki blokaj zaten çözülmeye ve şifalanmaya başlıyor. Yani ben tabii ki bu işin uzmanı gibi burada böyle konuşmak istemiyorum. Kendi deneyimlerimden ve okuduğum şeylerden yola çıkarak anlatabiliyorum. Ki bu Atiye'de de mesela fark eden uzman gözler bunun altını çizdiler. Makaleler yazdılar bu konuyla ilgili. Ama Atiye'de de aslında aile diziminin çok güçlü bir teması. Yani üç kuşak kadının orada kapatılmış ve soyundan kopmuş bir kadının yarattığı zincirdeki bozukluk da işleyen temalardan biriydi. Yani bu yüzden benim belki de bu ilgi alanlarım ya da kendi içimde çözüm bulamadığım sorunları aradığım cevaplar ve bu metotlar bir şekilde yaptığım işlere de yansıyor, sirayet ediyor. Ne sormuştun benden?
Ne kadar güzel. Yok, gayet güzel gidiyorsun. Ne öğrendin bu uyguladığın çalışmalardan, uygulanan yöntemlerden? Nasıl bir fayda
çok
sağladın
özet bir şey
diye sormuştum
sana. Şunu gördüm ve bu bana çok iyi geldi. Hayatta üstesinden gelinmeyecek hiçbir problem yok. Yani kaynağı sen ol ya da olma, her şey şifalanabilir, her şey dönüşebilir. Buna geçmiş de dahil. Yani bu çok insanı çok güç veren, çok moral veren bir, yani ilahi düzende her şeyin bir sebebi ve sonucu var ve sen o kadar da atıl, o kadar da aciz bir varlık değilsin. Yani senin de her şeye müdahil olma ve her şeyi isteme ve değiştirme şeyin var, gücün var. Yani bu hissi bana veriyor.
Evet. Ama o bilgiye erişmek ve onu kullanabilir hale gelmek de tabii bambaşka bir süreç ve bambaşka bir yolculuk. Hiç kolay değil, olmasa gerek. Bir sürü şeyden geçmiş olmalısın. O zaman şunu sorabilirim. Sana sormak istediğim sorulardan bir tanesiydi. Şu anda bildiğin, sahip olduğun bir bilgi okullardaki müfredata dahil edilebilecek olsa neyin öğretiliyor olmasını dilerdin? Yani sana zamanda ne öğretilseydi de şu anda bu kadar zaman kaybetmemiş olsaydın?
İlk aklıma gelen kelimeyi söyleyeyim mi? Meditasyon demek geldi içimden.
Hı-hı.
Yani biz küçükken bize düşüncemizin aslında bir enerji olduğu, ağzımızdan çıkan sözün bir enerji olduğu ve yaratma gücümüz olduğu bize öğretilseydi, ki biz bunu aslında çocukken biliyoruz yani. Bütün oynadığımız oyunlarda, gece yatağa yattığımızda kurduğumuz, yani şu an hatırlamadığımız bütün o hani çocuk evrene, çocuk özleme dönüp bakalım. Muhtemelen bu bilgi bizde vardı. En azından bunu unutmamamızın yetişkinler tarafından sağlanması bence hayatta pek çok şeyi daha kolay idrak etmemizi ve uyum sağlamamızı belki sağlayabilirdi. Bir ufak kahve makinesi çalıştı. Ses geliyor mu bilmiyorum ama.
Yok, hiç problem değil. Artık evlerde korona döneminde podcast bu kadar oluyor. Yok, doğru söylüyorsun. Meditasyon gerçekten bence de çok küçük yaştan öğretilmesi gereken bir şey. Şimdi mesela kızımın okuluna bakıyorum. Çok ufak ufak da olsa nefes çalışmaları, bir sakin bir vakit geçirme, gözlerini kapatarak oturup meditasyon yapma. Anne bak meditasyon yapıyorum deyip böyle... Çok komik görünüyor. 4,5 yaşındaki bir tip böyle oturmuş. Yani belki şu anda bir şey ifade etmiyor onun hayatında. Ne olduğunu bile anlamıyor ama en azından bu kadar erken yaştan hayatına giren bir şey olması hoşuma gidiyor. Ve güzel. Çok da destekliyorum. Önemli bir şey gerçekten insanın hayatında. Meditasyon benim de hayatıma çok geç giren bir şey oldu. Ben biraz... meditasyon kelimesini duyunca biraz irite olan bir insandım.
Ben de şimdi demin söylerken öyle bir eski yaratacağını da bir taraftan düşündüm. Yani hani o fazla entelektüel, sofistike böyle şey gibi geliyor ama.
Valla entelektüellikle mi alakalı? Yani bilmiyorum. Bana hep şey gibi gelirdi böyle işte. Ah, meditasyon, yoga falan. Hani insan sanki böyle belli bir kategoriye, belli bir zümreye ait oluyormuşsun gibi bunlardan bahsedince. İnsanlar bu hisle bahsediyorlar gibi gelirdi ve hep böyle daha çok bilimsel bir tarafı olan, bilimsellikle desteklenebilen yöntemlerle hep ikna olmak isterdim. Ve meditasyon nedense şu an meditasyon yapan insanların gayet kıs kıs güldüklerini biliyorum şu anda. Meditasyon niyeyse sanki o kategoriye girmiyormuş gibi gelirdi. Çok böyle şey hani aman havacı var, çok aşırı spiritüel bir şey gibi gelirdi. Fakat son zamanlarda... çok araştırdım ve kendi hayatımda da uygulamaya başladığım bir şey oldu ve inanılmaz faydasını görüyorum diyebilirim. Yani hiç de öyle bilimsel olmayan bir tarafı da yok yani. Gerçekten bilimin ta kendisi.
Aynen. Bir de biz kültür olarak da çok uzak değiliz ki buna. Yani bunun adı meditasyon konulmamış da işte İslamiyet'te namaz kılmak da aslında bu. Yani ya da işte bir adak adamak, bir dilek tutmak, gidip bir türbeye İşte bilmiyorum bir yardımda bulunup işte bir yere bir çaput bağlamak vesaire. Hani bunlar hep aslında düşünce, evet dua etmek.
Dua etmek en basitinden.
Bunlar hep aslında düşünceyi odaklamakla ve kendinle baş başa kalıp aslında o yaratıcıyla, yaratıcı diye adlandırdığın sistemle konuştuğun bir şey, enerji alanı oluşuyor aslında yani kendimizin. Çocukken bile yaptığımız şeyler. Sadece işte aynen benim de senin gibi bir takım şeylerin böyle etiketlenmesi ve işte mesela şu an yoga için aynı şeyi hissediyorum. Yani ben yoga belki 10 senedir yapıyorum, 10 senedir hayatımda. Ama hani bu son 3-4 yıldır aşırı derecede böyle popüler olması ve göze batar bir halde artık yani böyle yani nasıl diyeyim neredeyse bir teşhir ögesine dönüşmesiyle ilgili ben
yani.
De böyle bir hani biraz bir çekimser bakıyorum. Çünkü ne olursa olsun yoganın tam olarak felsefesi aslında arınmakla ilgili, sadelikle ilgili, içe dönmekle ilgili. O yüzden onu o kadar dışa dönük ve gösteriş amaçlı yapılır hale gelmesi bir taraftan hani beni biraz soğutuyor açıkçası yani. Bunu da parantez olarak
Niye ama insanlar amuda kalkınca çok havalı işte duruyorlar. Ben de ilk başta... Keşke yapabiliyorsam ben. Hayır, yapabiliyorsam ben de paylaşırım. Ben de
çünkü bana muazzam geliyordu yani işte 30 küsur yaşından sonra hiç hayatımda duramamışken amuda kalkabiliyor olmak. Hani çok kendim de hoşlanıyordum bunu yapabilmekten ve ben de paylaşıyordum fotoğraf falan. Ama o şu anda böyle başka türlü bir gibi bir şeye dönüştüğü için ben de artık biraz hatta yani yogayı da azalttım öyle söyleyeyim yani hani kendim istediğim kadar yapamıyorum.
Hayatında kendine yaptığın en büyük iyilik nedir?
18 yaşımda Brezilya'ya gitmek.
Ya ne oldu peki Brezilya'da? Niye sana bu kadar iyi geldi?
Bir yıl kaldım. AFS diye bir organizasyon var, hala da var. Muhteşem bir deneyim. Yani herkese tavsiye ederim. Çocuğu olan bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Ben gittiğimde internet böyle garç gurç diye bağlandığımız o modem şey dönemiydi. Telefon görüşmeleri çok pahalıydı. 18 yaşımda evden uzak, ailemden uzak, dilini hiç bilmediğim bir yerde, Portekizce konuşulan bir yerde bir sene yaşadım. İnanılmaz bir deneyimdi yani. O hem ailemin buna cesaret edip kalkışmış olması yani Güney Amerika'ya. Kız çocuğu bir de yani 17-18 yaşında bir kız çocuğunu yollamış olmaları kız başına tırnak içinde. Hem orada beni ağırlayan ailem yani gerçekten can ciğer yani gerçekten kendi ailemden ayırt etmeyeceğim güzellikte bir ilişkimiz var hala. Hem de dünyanın öbür ucunda hayat nasılmış, insanlar nasılmış? Türkiye'den çok farklı bambaşka bir kültürde bir sene kalmış olmak... Hayata bakış açını bir kere çok esnetiyor. Yani her şey sana öğretildiği gibi olmak zorunda değil. Yani işte şu ayıp, bu ayıp. O öyle yapılmaz, o öyle denmez. Orada o giyilmez, burada bu yapılmaz. Hayır öyle dans edilmez falan. Bir sürü tabunun böyle çatır çutur yıkıyorsun yani. O kadar başka bir ortama gittiğinde. Bunun tabii geri döndükten sonra tam da o kişiliğin oturmaya başladığı, yetişkinliğe geçtiğin o evrede bu bir seneyi yaşadığında seni çok daha esnek bir insana dönüştürüyor. Yani bir takım ön yargılardan, kalıplardan belki daha kolay sıyrılmanı sağlıyor ve Brezilya zaten doğası çok güzel bir yer. İnsanları çok sıcakkanlı, çok pozitif. Yani mesela Türk insanıyla çok büyük benzerlikleri var ama beni en çok çarpan tarafları inanılmaz bir pozitiflik var. Yani hayata bakışlarında ne kadar fakir olurlarsa olsun, ne kadar suç oranı yüksek olursa olsun. Yani o bir kap yemekleri pişiyor mu işte pilav ve kuru fasulye var mı o gün sofrada? O zaman bir samba koyup dans edelim, birbirimize sataşalım, eğlenelim. Yani böyle o kadar güzel yaşıyorlar ki hayatı tadını çıkararak. Sanırım işte evet kendime yaptığım en büyük iyilik oraya gitmek olmuş ki ondan sonra da benim bu kadar çok seyahat eden, işte seyahat etmeyi seven, tek başına seyahat etmekten korkmayan ya da bana çok yabancı fikirleri, kültürleri dışlamamama sebep olan bir bakış açısı bana kazandırdı.
Ne güzel. Zor zamanlarda kendini hatırlattığın, hayatta kalmanı sağlayan bir motton var mı?
Yani öyle tek bir cümle gelmiyor aklıma ama çok sıkıntılı hissettiğim zamanlar gece yatmadan önce başucuma bir tane mum yakıyorum. Ve diyorum ki burada arınması gereken duygu, göremediğim, anlayamadığım, alamadığım ders her neyse onun görünür olmasını rica ediyorum ve şifalanmasını rica ediyorum. Bu gece buna niyet ederek yatıyorum diye yatıyorum ve gerçekten sabahları daha iyi uyanıyorum. Ya rüyamda bir şey görüyorum, ya işte ertesi gün daha iyi bir haber geliyor, ya kendim daha hafif hissediyorum. Yani o mum yakma ritüeli bana her zaman böyle bir ferahlık getiriyor.
Çok güzelmiş, ben de deneyeceğim. Benim sormak istediğim sorular bitmez aslında ama süremiz de biraz kısıtlı olduğu için yavaş yavaş bölümü kapatalım diyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı?
Ya çok keyifli oldu Özlem. Bir kere yani seninle böyle seneler sonra sohbet etmemin, senin böyle bir şey, bu proje başlatmış olman, benimle konuşmak istemem, beni hatırlamış olman falan çok beni çok onore etti.
Hiç aklımdan çıkmıyorsun ki.
Ya! Yani çok hoşuma gitti ya. Umarım keyifli olmuştur. Bilmiyorum sen ne hissediyorsun.
Ben çok keyif aldım. Tabii ilk bölümler olmasının verdiği acemilik de var. düzelecektir diye umuyorum. Daha da keyifli hale gelecektir. Senin gibi keyifli konuklarla devam ettikten sonra sonuçta iyi olmaması için hiçbir sebep yok diye
bence
düşünüyorum.
De.
Bakalım.
Ve bence şahane bir fikir. Yani hani
teşekkür
biraz
ederim.
Daha çünkü sohbete değil mi aç kaldığımız bir dönemde bence şahane bir podcast.
Teşekkür ederim tekrar her şey için. Çok güzel sohbet oldu. Bakalım sonraki bölümlerde neler olacak.
Ben
görüşmek
merak
üzere.
Ediyorum. Öpüyorum canım. Bye bye.
Öptüm. Bye bye. Otodidakt podcast'i dinlediniz. Senaryo yazarı Nuran Evrenşit konuğumdu. Yepyeni konuklarla yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.